Markos. Markos 1. Bölüm. Allah'ın semavi oğlu İsa Mesih'in kurtuluş müjdesidir. Bu müjdenin başlangıcı Yeşaya peygamberin kitabında şöyle bildirilir.
Bak, habercimi senden önce gönderiyorum. İnsanları senin gelişine o hazırlayacak. O kırlarda şöyle haykırıyor. Rabbin yolunu hazırlayın. Geçici yerleri düzleyin.
Bu haberci Yahya'dır. İnsanları kırlarda suyla vaftiz ediyordu. Günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Kudüs dahil Yahudiye bölgesinden bütün halk Yahya'ya geliyordu. Yahya, günahlarını itiraf edenleri Şeria ırmağında vaftiz ediyordu. Abası deve kılından yapılmıştı. Beline de deri kuşak bağlardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. Şöyle vaaz ediyordu.
Benden sonra başka biri gelecek. O benden çok daha üstündür. Ben eğilip onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum. O sizi mukaddes ruhla vaftiz edecek.
O günlerde İsa Celile bölgesinde olan Nasıra şehrinden çıka geldi. Yahya onu Şeria ırmağında vaftiz etti. İsa sudan çıkar çıkmaz göğün yarıldığını gördü. Mukaddes ruh bir güvercin biçiminde onun üzerine indi. Semadan bir ses duyuldu.
Sen benim sevgili semavi oğlumsun. Senden razıyım.
Bundan hemen sonra mukaddes ruh İsa'yı kıra götürdü. İsa orada 40 gün kaldı. Bu süre boyunca şeytan onu ayartmaya çalıştı. İsa yabani hayvanların arasındaydı. Melekler de ona hizmet ediyordu. Bu arada Yahya yakalanıp zindana atılmıştı. İsa ise Celile'ye gidip halka Allah'ın kurtuluş müjdesini duyurmaya başladı.
Vakit geldi,
diyordu.
Allah'ın hükümranlığı yaklaştı. Tövbe edin, Allah'ın kurtuluş müjdesine inanın.
İsa Celile gölünün kıyısında dolaşıyordu. Orada Simon'u ve onun kardeşi Andreas'ı gördü. Bu iki kardeş balıkçıydı. Göle ağlarını seriyorlardı. İsa onlara,
"Peşimden gelin, size balık yerine insan tutmayı öğreteceğim,"
dedi. Simon'la Andreas hemen ağlarını bırakıp İsa'nın peşinden gittiler. İsa göl kıyısında yürümeye devam etti. Biraz ileride iki kardeş daha gördü. Bunlar Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna'ydı. Teknede ağlarını tamir ediyorlardı. Yanlarında babaları Zebedi ile tayfaları vardı. İsa bu iki kardeşi görünce hemen yanına çağırdı. Yakup'la Yuhanna da babalarını teknede bırakıp İsa'nın peşinden gittiler. İsa onlarla birlikte Kefernahum şehrine gitti. Şabat günü havraya gidip halka vaaz etti. İsa'nın sözleri oradakileri hayrete düşürdü. Çünkü din alimleri gibi değil, yetkili biri gibi vaaz ediyordu. Orada cinli bir adam vardı. Adam şöyle bağırdı.
Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun? Bizi yok etmeye mi geldin? Biliyorum, sen Allah'ın mukaddes elçisisin.
Fakat İsa cini azarladı.
Sus!
Dedi.
Adamın içinden çık.
Bunun üzerine cin adamı sarstı. Bir çığlık attı. Adamın içinden çıktı. Herkes hayretler içinde kalmıştı. Birbirlerine sordular.
Neler oluyor burada? Bu adam görülmemiş bir yetkiyle yeni şeyler vaaz ediyor. Cinler bile ona itaat ediyor.
Böylece İsa'nın ünü hızla bütün Celile bölgesine yayıldı. Bu olaydan hemen sonra İsa ile yanındakiler havradan çıktılar. Yakup ve Yuhanna ile birlikte hepsi Simon ve Andreas'ın evine gittiler. Simon'un kaynanası hastaydı. Evde ateşler içinde yatıyordu. Bunu hemen İsa'ya bildirdiler. İsa kadının yanına gitti. Elinden tuttu, ayağa kaldırdı. Kadının ateşi düştü. Hemen onlara hizmet etmeye başladı. Akşam olunca halk hastaları ve cine tutulmuş olanları İsa'ya getirmeye başladı. Bütün şehir halkı İsa'nın bulunduğu evin kapısında toplandı. Gelenler arasında çeşit çeşit hastalıklara yakalanmış olanlar vardı. İsa hepsine şifa verdi. Birçok kişiyi cinlerden kurtardı. Cinleri konuşturmuyordu. Çünkü İsa'nın kim olduğunu biliyorlardı. Ertesi gün İsa erkenden kalktı. Daha hava aydınlanmamıştı. Evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada tek başına dua etti. Sonra Simon ve arkadaşları İsa'yı aramaya çıktılar. Onu bulunca,
"Herkes seni arıyor,"
dediler. İsa,
"Başka yerlere gitmemiz gerek. Civardaki şehirlere de gidelim. Oralarda da kurtuluş müjdesini vaaz etmeliyim. Çünkü bunun için dünyaya geldim,"
dedi. Böylece İsa Celile'nin her tarafını dolaştı. Havralarda vaaz etti. İnsanları cinlerden kurtardı. Cüzzamlı bir adam İsa'ya geldi. İsa'nın önünde diz çöküp ona yalvardı.
"Biliyorum ki istesen bana şifa verebilirsin."
İsa'nın yüreği sızladı. Adama dokunup şöyle dedi.
"İsterim, şifa bul."
Adam o anda cüzzamdan kurtuldu, tertemiz oldu. İsa adamı sıkı sıkı tembihledi.
"Bu olanları kimseye anlatma,"
dedi.
"Git rahibe görün. Şifa bulduğunu herkese göstermek için Musa'nın emrettiği kurbanları sun."
Sonra adamı yanından uzaklaştırdı. Fakat adam gitti, İsa sayesinde iyileştiğini her yerde yaymaya başladı. Bu yüzden İsa hiçbir şehre serbestçe giremez oldu. Mecburen tenha yerlerde kaldı. Yine de her taraftan insanlar gelip onu buluyorlardı. Markos 2. Bölüm. Bundan birkaç gün sonra İsa Kefernahum'a geri gitti. Eve döndüğünü herkes duydu. Birçok insan İsa'yı dinlemeye geldi. Ev dolup taştı, kapının önünde bile adım atacak yer kalmadı. İsa onlara Allah'ın kelamını vaaz ediyordu. Bu sırada birileri felçli bir adamı İsa'ya getirmek istedi. Adamı 4 kişi taşıyordu. Fakat onu içeri sokamadılar. Çünkü ev kalabalıktan geçilmiyordu. O zaman adamlar dama çıktılar. İsa'nın durduğu yerin üzerinde damı deldiler. Felçli adamı döşeğiyle birlikte açtıkları delikten aşağı sarkıttılar. İsa onların imanını görünce felçli adama,
"Oğlum, günahların affedildi,"
dedi. Orada birkaç din alimi de vardı. Kendi aralarında şöyle mırıldandılar.
"Bu adam niçin böyle konuşuyor? Dedikleri düpedüz Allah'a küfürdür. Günahı Allah'tan başka kim affedebilir?"
İsa din alimlerinin ne düşündüğünü hemen sezdi. O yüzden onlara,
"Aklınızdan niçin böyle şeyler geçiriyorsunuz?"
diye sordu.
"Hangisi daha kolay? Felçliye günahların affedildi demek mi? Yoksa kalk yatağını topla, yürü demek mi? Bilin ki ben insanoğlu olarak yeryüzünde günahları affetme yetkisine sahibim."
Sonra İsa felçli adama,
"Sana söylüyorum, kalk döşeğini topla, evine git,"
dedi. Felçli adam ayağa kalktı, döşeğini topladı, herkesin gözü önünde kapıdan çıkıp gitti. Bunu gören herkes hayretler içinde kaldı. Allah'a hamd ederek,
"Böylesini daha önce hiç görmedik,"
dediler. İsa tekrar göl kenarına gitti. Pek çok kişi de onun yanına geldi. Onlara Allah'ın kelamını vaaz etmeye başladı. Daha sonra göl kenarında yürürken bir adam gördü. Bu adam Alfa'nın oğlu Levi'ydi. Vergi toplamak için kulübesinde oturuyordu. İsa ona,
"Peşimden gel,"
dedi. Levi de kalkıp İsa'nın peşinden gitti. Daha sonra İsa ile şakirtleri Levi'nin evine gittiler, yemeğe oturdular. Sofrada onlarla beraber vergiciler ve günahkar sayılan birçok kişi oturuyordu. İsa'yı takip eden böyle birçok kişi vardı. Ferisilerden bazı din alimleri İsa'nın bu kişilerle yemek yediğini gördüler. İsa'nın şakirtlerine,
"Hocanız niçin vergiciler ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?"
diye sordular. İsa bunu duyunca onlara,
"Hekime muhtaç olanlar sağlamlar değil, hasta olanlardır. Ben salih kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim,"
dedi. Yahya'nın şakirtleri ve ferisiler oruç tutuyordu. Birileri İsa'ya gelip şunu sordu.
"Hem Yahya'nın hem ferisilerin şakirtleri oruç tutuyor. Seninkiler neden tutmuyor?"
İsa bu soruya şöyle cevap verdi.
Düğüne davet edilenler damat aralarındayken oruç tutarlar mı? Damat yanlarındayken oruç tutmazlar. Fakat gün gelecek, damat aralarından alınacak. İşte o zaman üzülüp oruç tutacaklar. Hiç kimse eski elbisedeki yırtığı yeni kumaşla yamamaz. Yeniyi eskiye yamarsa yeni yama çeker ve elbiseden kopar. O zaman yırtık daha beter olur. Kimse taze şarabı eski tuluma koymaz. Şarap tulumu patlatır, tulumla birlikte şarap da ziyan olur. Taze şarap her zaman yeni tuluma konur.
Bir şabat günü İsa ve şakirtleri buğday tarlalarından geçiyorlardı. Şakirtler yürürken buğday başaklarından koparıp yemeye başladılar. Bunu gören Ferisiler İsa'ya,
"Şabat günü başak toplamak caiz değildir. Senin şakirtlerin şeriatı çiğniyor,"
dediler. İsa onlara şöyle dedi.
"Davut ve adamları aç ve muhtaç kalınca ne yaptı, okumadınız mı?"
diye sordu.
"Başrahip Aviyatar'ın zamanında Davut Allah'ın evine girdi. Adak ekmeklerinden yedi. Sonra adamlarına da verdi. Oysa rahiplerden başkası bu ekmeklerden yiyemez."
Sonra İsa Ferisilere şunu söyledi.
"Şabat günü insanların yararı içindir. İnsanları sıkıntıya sokmak için değil. Ben insanoğlu olarak Şabat gününün de efendisiyim."
Markos 3. Bölüm. İsa yine havraya gitti. Orada eli sakat bir adam vardı. Ferisiler İsa'yı yakından takip ediyorlardı. Şabat günü adama şifa verecek mi diye merak ediyorlardı. Eğer böyle bir şey yaparsa onu suçlayacaklardı. İsa eli sakat adama,
"Ayağa kalk, herkes seni görsün,"
dedi. İsa oradakilere sordu.
"Şabat günü iyilik mi yoksa kötülük mü yapmak caizdir? Hayat kurtarmak mı yoksa yok etmek mi doğrudur?"
Cemaat hiçbir şey söylemedi. İsa etrafındakileri öfkeyle süzdü. Bu kadar hissiz oldukları için kederlendi. Adama,
"Elini uzat,"
dedi. Adam elini uzattı. Eli eskisi gibi sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler oradan ayrıldılar. Hemen gidip Herodes yanlılarıyla görüştüler. İsa'yı öldürmenin bir yolunu aramaya başladılar. İsa şakirtleriyle birlikte göl kıyısına gitti. Galile'den büyük bir kalabalık da onları takip ediyordu. Yahudiye'den, Kudüs'ten, İdumeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki bölgelerden, ayrıca Sur ve Sayda şehirlerinden de pek çok kişi geldi. Çünkü hepsi İsa'nın yaptıklarını duymuştu. İsa kalabalığı görünce yanındakilere küçük bir kayık hazırlamalarını söyledi. Kalabalık onu sıkıştırmasın diye kayığa binmek istiyordu. Çok kişiye şifa vermişti. O yüzden diğer hastalar itişip İsa'ya dokunmaya çalışıyordu. Aralarında cinli olanlar da vardı. Cinler İsa'yı görünce bu insanlar kendilerini yere atıyor,
"Sen Allah'ın semavi oğlusun,"
diye bağırıyorlardı. Ancak İsa kim olduğunu başkalarına söylememeleri için onları sıkı sıkı tembihledi. İsa bir tepeye çıktı. İstediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da geldiler. İsa orada 12 havarisini seçti. 12 havari onunla birlikte olacak, kurtuluş müjdesini vaaz edeceklerdi. Aynı zamanda İsa onlara cinleri kovma yetkisi verecekti. İşte böylece şu 12 kişiyi seçti. Simon, İsa ona Petrus yani Kaya adını verdi. Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna. İsa onlara Beni Regeş yani gök gürültüsü oğulları adını verdi. Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfa'nın oğlu Yakup, Taday, yurtsever Simon ve sonradan İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. Sonra İsa eve gitti. Yine büyük bir kalabalık toplandı. O kadar çok insan vardı ki İsa ile havarileri yemek bile yiyemediler. İsa'nın akrabaları bunu duydu. Gelip onu oradan uzaklaştırmak istediler. Çünkü halk onun aklını kaçırdığını sanıyordu. Kudüs'ten gelen bazı din alimleri,
onun içine şeytan girmiş. Cinleri cinlerin reisinin gücüyle kovuyor,
dediler. Bunun üzerine İsa onları çağırdı, bazı misaller anlattı. Onlara,
nasıl olur da şeytan kendi cinlerini insanlardan çıkarır,
dedi.
İçinde nifak olan ülke ayakta kalamaz. Kendi içinde bölünen ev halkı da ayakta kalamaz. Şeytan da kendi kendine karşı gelip kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz, mahvolur. Bir kimse güçlü adamın evine girip malını alamaz. Evi yağmalamak için önce adamın elini kolunu bağlaması gerekir. Emin olun, insanların işlediği her günah, ettikleri her küfür affedilebilir. Ancak mukaddes ruha küfreden asla affedilmeyecektir. Ebedi günahla suçlu kalacaktır.
İsa bunu din alimleri için söyledi. Çünkü onlar,
İsa cinlidir,
diyorlardı. İsa'nın annesi ve kardeşleri geldiler. Dışarıda durdular, İsa'yı çağırmak için birini içeri yolladılar. İsa'nın etrafında birçok kişi oturuyordu. Ona,
annen ve kardeşlerin dışarıda seni bekliyor,
dediler. Bunun üzerine İsa sordu,
annem kim, kardeşim kim?
Etrafında oturanlara baktı, onlara,
İşte bunlardır annem, kardeşlerim,
dedi.
Annem ve kardeşlerim Allah'ın istediğini yapanlardır.
Markos 4. Bölüm. İsa bir gün yine göl kıyısında vaaz etmeye başladı. Etrafında büyük bir kalabalık toplanınca İsa tekneye bindi. Kıyıdan azıcık uzaklaşıp teknede oturdu. Halk kıyıda kaldı. Onlara misallerle pek çok şey vaaz etti. Vaazlarının birinde şu misali verdi.
Dinleyin, çiftçinin biri tohum ekmeye çıkmış. Serptiği tohumlardan kimileri kenardaki patikaya düşmüş, kuşlara yem olmuş. Tohumların kimisi toprağa az, taşlık yere düşmüş. Toprak derin olmadığından tohumlar çabucak filiz vermiş. Fakat güneş tepeye çıkınca filizler kavrulmuş. Kökleri cılız olduğundan kuruyup ölmüş. Kimi tohumlar dikenlerin arasına düşmüş. Dikenler büyüyünce filizleri boğmuş. Böylece bu tohumlar da ürün vermemiş. Tohumların kimi ise iyi toprağa düşmüş. Büyüyüp filizlenmiş. 30, 60, hatta 100 kat ürün vermiş.
İsa şunu ekledi.
Kulağı olan işitsin.
Daha sonra İsa'nın 12 havarisi ve peşinden gelenler İsa'ya bu misallerin anlamını sordular. İsa onlara,
Allah'ın hükümranlığı ile ilgili sır size açıklandı. Fakat başkalarına her şey misallerle anlatılır,
dedi.
Öyle ki bakıp duracaklar fakat göremeyecekler. Duyacaklar fakat anlamayacaklar. Neticede kötü yollarından dönmeyecekler ve affedilmeyecekler.
Sonra İsa onlara,
bu misali anlamıyor musunuz? O zaman diğer misalleri nasıl anlayacaksınız? Çiftçinin ektiği şey Allah'ın kelamıdır. Kimileri kelamın ekildiği tarlanın kenarındaki patikaya düşen tohum gibidir. Kelamı duyduklarında şeytan hemen gelir. Kalplerine ekilen kelamı söküp atar. Bazı kişiler taşlık yerlere düşen tohum gibidir. Bunlar kelamı duyunca hemen sevinçle kabul ederler. Ne var ki kelamın hayatlarında köklenmesine izin vermezler. Bu yüzden de uzun süre dayanamazlar. Kabul ettikleri kelamdan dolayı sıkıntı ve eziyet baş gösterince çabucak imandan dönerler. Kimileri dikenlerin arasına düşen tohumlar gibidir. Bunlar kelamı duyarlar. Ancak hayatın kaygıları, zenginliğin cazibesi ve diğer hevesler içlerindeki kelamı boğar, ürün vermezler. Kimileri ise iyi toprağa düşen tohumlar gibidir. Bunlar kelamı duyup kabul ederler, bol ürün verirler. Bazısı 30, bazısı 60, hatta 100 kat ürün verir.
Bundan sonra İsa onlara şunu söyledi.
Kandili alıp tahıl ölçeğinin ya da yatağın altına koyar mısınız? Elbette ki hayır. Kandilliye koyarsınız. Çünkü saklı olan her şey bilinecek, her sır açığa çıkacaktır. Kulağı olan işitsin.
Sonra şunu ekledi.
Duyduklarınızı iyi düşünün. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Hatta size daha fazlası verilecektir. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek, fakat kimde yoksa elindeki de alınacak.
İsa şöyle devam etti.
Allah'ın hükümranlığı toprağa tohum eken adama benzer. Adam uyur uyanır, bu arada tohum filizlenir, gece gündüz büyür. Adam bunun nasıl olduğunu anlayamaz. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizler çıkar, sonra başaklar, ardından başakların içindeki taneler oluşur. Taneler olgunlaşınca adam hemen orağına sarılır. Çünkü hasat zamanı gelmiştir.
İsa şöyle devam etti.
Allah'ın hükümranlığını neye benzeteyim? Nasıl bir misalle tasvir edeyim? Allah'ın hükümranlığı hardal tohumuna benzer. Hardal, toprağa ekilen tohumların en küçüğüdür. Ekildiği zaman büyür, bahçedeki bitkilerin en büyüğü olur. Dalları uzar, kuşlar gölgesinde barınırlar.
İsa halka vaaz etmek için bunun gibi pek çok misal anlattı. Anlayabilecekleri her şeyi onlara vaaz etti. Misalsiz onlara hiçbir şey anlatmadı. Ancak şakirtleriyle baş başa kalınca onlara her şeyi açıkça anlattı. O günün akşamı İsa şakirtlerine,
"Hadi gölün karşı yakasına geçelim,"
dedi. Böylece kalabalığı geride bırakıp İsa'nın bindiği kayıkla karşıya geçtiler. Başka kayıklar da onlarla beraber gidiyordu. O sırada şiddetli bir fırtına çıktı. Dalgalar kayığın içine vuruyordu. Kayık suyla dolmak üzereydi. İsa ise arka tarafta bir yastığa başını koymuş uyuyordu. Onu uyandırdılar.
"Hoca, öleceğiz. Hiç aldırmıyor musun?"
dediler. Bunun üzerine İsa kalktı, rüzgarı azarladı, göle
"Sus, sakin ol,"
dedi. O zaman fırtına dindi, göl süt liman oldu. İsa şakirtlerine
"Neden korkuyorsunuz? Hala imanınız yok mu?"
diye sordu. Onlar daha da çok korktular. Birbirlerine şöyle dediler.
"Bu adam kim ki? Rüzgar ve göl bile ona itaat ediyor."
Markos 5. Bölüm. İsa şakirtleriyle birlikte gölün karşı yakasına, Gerasa yöresine geçti. Kayıktan inince birdenbire mezarlık mağaralardan bir adam çıkıp onu karşıladı. Adam cinliydi. Mağaralarda yaşardı. Onu bağlamaya kimsenin gücü yetmezdi. Zincirle bile onu bağlayamıyorlardı. Ayaklarını çok defa prangaya vurdular. Ellerini zincirlediler. Fakat o her seferinde zincirleri kopardı, prangaları parçaladı. Hiç kimse onunla baş edemiyordu. Gece gündüz sürekli olarak mezarlık mağaralarda, tepelerde feryat ediyor, kendini taşlarla yaralıyordu. Adam uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi, önünde diz çöktü. Yüksek sesle şöyle dedi.
"Ey yüceler yücesi Allah'ın semavi oğlu İsa, benden ne istiyorsun? Yalvarırım, bana işkence etme."
Çünkü İsa adamdaki cine,
"Adamdan çık ey cin,"
diye emretmişti. Sonra İsa adama,
"Adın ne senin?"
diye sordu. Adam,
"Adımız Tümen,"
dedi.
"Çünkü sayımız çok."
Cinleri o bölgeden uzaklaştırmaması için İsa'ya yalvarıp yakardı. O sırada tepede otlanan büyük bir domuz sürüsü vardı. Adamın içindeki cinler İsa'ya,
"Bizi şu domuzlara gönder, onların içine girelim,"
diye yalvardılar. İsa buna izin verdi. Böylece cinler adamın içinden çıkıp domuzlara girdiler. Sürüde yaklaşık 2000 domuz vardı. Hepsi dik yamaçtan göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçtılar. Vardıkları kasaba ve köylerde olayı anlattılar. İnsanlar da neler olup bittiğini görmeye gitti. İsa'nın bulunduğu yere ulaştılar. Önceleri cinli olan adam da orada oturuyordu. Üzerine bir şeyler giymişti. Aklı artık yerindeydi. Adamı görünce korktular. Olup bitenleri görenler, cinli adama ve domuzlara ne olduğunu anlattılar. Halk, İsa'nın o yöreden ayrılması için yalvarmaya başladı. İsa kayığa binerken cinlerden kurtulmuş olan adam İsa ile birlikte gitmek istedi. Ancak İsa buna izin vermedi. Ona,
"Evine dön. Rabbin senin için yaptıklarını ailene anlat. Rabbin sana nasıl merhamet ettiğini bildir."
dedi. Adam oradan ayrıldı, Dekapolis bölgesine gitti. Halka İsa'nın kendisi için neler yaptığını anlatmaya başladı. Olanları duyan herkes hayrete düştü. İsa gölün karşı yakasına geri döndü. Kıyıya çıkınca çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Yayır adında bir havra önderi oraya geldi. Kıyıda İsa'yı gördü, onun ayaklarına kapandı. Ona yalvarıp yakardı.
"Küçük kızım ölmek üzere. Ne olur gel, ona dokun, şifa bulsun, yaşasın,"
dedi. İsa onunla birlikte yola çıktı. Peşlerinde büyük bir kalabalık vardı. İsa'yı her yandan sıkıştırıyorlardı. Kalabalığın içinde 12 yıldır kanaması olan bir kadın vardı. Kadın hekimlerden çok çekmişti. Bütün parasını tedaviye harcamış fakat bir çare bulamamıştı. Durumu iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. Kadın İsa ile ilgili haberleri duymuştu. Kalabalığın arasına karışıp İsa'nın arkasına yanaştı, elbisesine dokundu. Çünkü kendi kendine,
"Elbisesine bir dokunsam şifa bulurum,"
diyordu. Dokunduğu anda kanaması durdu. Kadın hastalığından kurtulduğunu bedeninde hissetti. İsa aynı anda kendisinden bir kuvvetin akıp gittiğini sezdi. Kalabalığa dönerek,
"Elbiseme kim dokundu?"
diye sordu. Şakirtleri ona,
"Görüyorsun, kalabalık seni her yandan sıkıştırıyor. Nasıl olur da bana kim dokundu diye soruyorsun?"
dediler. Ancak İsa kimin dokunduğunu görmek için etrafına bakınmaya devam etti. O zaman kadın ortaya çıkıp İsa'nın ayaklarına kapandı. Korkudan titriyordu. Kendisine olanları biliyordu. İsa'ya bütün hakikati anlattı. İsa da ona,
"Kızım, seni imanın kurtardı. Selametle git. Artık acı çekmeyeceksin,"
dedi. İsa daha kadınla konuşurken havra önderinin evinden birileri geldi. Adama,
"Kızın öldü. Artık hocayı rahatsız etme,"
dediler. İsa bu habere aldırmadan havra önderine,
"Korkma, sadece iman et,"
dedi. İsa yanına Petrus'u, Yakub'u ve Yakub'un kardeşi Yuhanna'yı aldı. Başka kimsenin onlarla birlikte gitmesine izin vermedi. Beraber havra önderinin evine gittiler. Orada İsa gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. İnsanlar acı acı ağlıyor, feryat ediyordu. İsa içeri girip onlara,
"Nedir bu gürültü, niye ağlıyorsunuz?"
diye sordu.
"Çocuk ölmedi, uyuyor,"
dedi. Hepsi İsa ile alay etti. İsa herkesi dışarı çıkardı. Yanında gelenlerle birlikte çocuğun anne babasını alarak içeri girdi. Çocuk oracıkta yatıyordu. İsa çocuğun elini tuttu.
"Talita kumi,"
dedi. Yani,
"Kızım, sana söylüyorum, kalk."
Kız hemen kalktı, etrafta dolaşmaya başladı. 12 yaşındaydı. Oradakiler tam bir hayret içindeydi. İsa bunu kimsenin bilmemesi için onları sıkı sıkı tembihledi. Sonra da kıza yemek vermelerini söyledi. Markos 6. Bölüm. İsa oradan ayrıldı, memleketine döndü. Şakirtleri de onunla birlikteydi. Şabat günü havrada vaaz etmeye başladı. Onu dinleyen pek çok kişi hayrete düştü. Şöyle dediler,
"Bu şeyleri nereden biliyor? Ona verilen bu hikmet nedir? Böyle mucizeleri nasıl yapabiliyor? Bu Meryem'in oğlu marangoz değil mi? Bunlar da kardeşleri Yakup, Yose, Yahuda ve Simon değil mi? Kız kardeşleri de burada, aramızda oturmuyor mu?"
İsa'yı ve yaptıklarını kabul etmek onlara zor geliyordu. İsa onlara,
"Her peygamber kendi memleketinde, ev halkı ve akrabaları arasında hor görülür. Fakat başka yerlerde saygı görür,"
dedi. Orada fazla mucize yapamadı. Yalnızca birkaç hastaya dokunup onlara şifa verdi. Oradakilerin imansızlığına şaşıyordu. Sonra civardaki köylere gitti. Oralarda vaaz etti. İsa 12 havarisini yanına çağırdı. Onları ikişer ikişer vazifelendirdi. Onlara cinleri kovma yetkisi verdi. Yanlarına değnekten başka bir şey almamalarını tembihledi. Ne ekmek, ne para, ne de erzak torbası alacaklardı. Çırık giyecekler, yedek gömlek bile götürmeyeceklerdi. Onlara şöyle dedi.
Bir yere gittiğinizde oradan ayrılana kadar aynı evde kalın. Bir yerde sizi iyi karşılamazlar veya sizi dinlemezlerse oradan ayrılın. Ayrılırken ayağınızın tozunu silkin. Bu onlara ikaz olsun.
Böylece havariler yola çıktılar. Gittikleri her yerde halkı tövbeye çağırdılar. Pek çok cin kovdular. Pek çok hastayı zeytinyağıyla meshedip şifa verdiler. Olup bitenleri Kral Herodes de duydu. İsa'nın ünü her yerde yayılıyordu. Kimileri,
"Bu Yahya'dır. Ölümden dirilmiş olmalı. Onun için bu mucizeler oluyor."
diyordu. Kimileri de,
"O İlyas'tır."
diyordu. Kimileri ise,
"O bildiğimiz peygamberlerden biridir."
diyordu. Herodes bütün bunları duyunca,
"Kafasını kestirdiğim Yahya ölümden dirilmiş olmalı."
dedi. Yahya'yı yakalatıp hapse attıran Herodes'ti. Çünkü karısı Herodia'yı memnun etmek istiyordu. Herodia daha önce Herodes'in kardeşi Filipus'la evliydi. Yahya sürekli olarak Herodes'e,
"Kardeşinin karısıyla evlenmen caiz değil."
diyordu. Herodia bu yüzden Yahya'ya kin tuttu. Onu öldürtmek istedi. Ancak bunu yapamadı. Çünkü Herodes Yahya'dan korkuyordu. Onun Allah'a vakfolmuş salih bir adam olduğunu biliyordu. Bu sebeple onu koruyordu. Fakat Yahya'yı dinleyince aklı karışıyordu. Buna rağmen onu keyifle dinliyordu. Ancak bir gün fırsat çıktı. Herodes doğum gününde yüksek mevkiden kişilere, ordu subaylarına ve celil eden önemli insanlara bir ziyafet verdi. Herodia'nın kızı da onlara katıldı. Herodes için dans etti. Bu hem Herodes'in hem davetlilerin hoşuna gitti. Kral kıza,
"Dile benden, ne dilersin?"
dedi.
"Ne dilersen veririm. Krallığımın yarısını iste, senin olsun."
dedi. Kız annesinin yanına gitti.
"Ne isteyeyim?"
diye sordu. Annesi Herodia,
"Vaftizci Yahya'nın başını iste."
dedi. Kız krala koştu.
"Vaftizci Yahya'nın başını hemen bir tepsi üzerinde istiyorum."
dedi. Kral buna çok üzüldü. Ancak davetlilerin önünde yemin etmişti. Bu sebeple kızı kırmak istemedi. Derhal bir cellat gönderdi. Yahya'nın başını kesip getirmesini emretti. Cellat zindana gitti. Yahya'nın başını kesti. Bir tepsi üzerinde getirip kıza verdi. Kız da annesine götürdü. Yahya'nın şakirtleri bunu öğrenince gelip cesedi aldılar, mezara koydular. Bu arada yolculuktan geri dönen havariler İsa'nın etrafında toplandılar. Yaptıkları ve vaaz ettikleri her şeyi İsa'ya anlattılar. İsa onlara,
"Gelin, birlikte sakin bir yere gidelim, biraz dinlenin."
dedi. Çünkü bulundukları yere birçok kişi gelip gidiyordu. Henüz yemek yemeye bile fırsat bulamamışlardı. Böylece tekneyle tenha bir yere gittiler. Ancak pek çok kişi onların yola çıktığını gördü. Onları tanıyorlardı. O yüzden bütün şehirlerden insanlar İsa ile havarilerinden önce karadan oraya ulaştılar. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onları görünce yüreği sızladı. Çünkü çobansız koyunlar gibiydiler. Onlara vaaz edip pek çok şey öğretti. Vakit epey geç olmuştu. O yüzden havariler İsa'ya gelip,
"Burası ıssız bir yer. Vakit de çok geç. Halkı salıver de yakındaki çiftliklere ve köylere gidip yiyecek bir şeyler alsınlar."
dedi. İsa,
"Onlara siz yiyecek verin."
diye karşılık verdi. Havariler,
"Bu kadar kişiyi nasıl doyurabiliriz?"
dediler.
"Yeterli ekmek almak için 200 dinar lazım."
İsa,
"Gidin bakın kaç ekmeğiniz var?"
diye sordu.
"5 ekmeğimiz ve 2 balığımız var."
dediler. İsa herkesi gruplar halinde çimenlere oturttu. Halk yüzer, ellişer gruplar halinde oturdu. İsa 5 ekmeği ve 2 balığı aldı, göğe baktı, şükretti ve ekmekleri böldü. Dağıtmaları için şakirtlerine verdi. 2 balığı da aralarında bölüştürdü. Herkes doyasıya yedi. Ekmek ve balık artıklarını toplayıp 12 sepete doldurdular. Yemek yiyen yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa şakirtlerini hemen tekneye bindirdi, gölün karşı yakasına Bethsaida'ya gönderdi. Kendisi oraya sonra gidecekti. Halkı evlerine gönderdikten sonra kendisi dua etmek üzere dağa çıktı. Akşam olmuştu. Tekne gölün ortasındaydı. İsa ise hala karadaydı. Yalnız başınaydı. Şakirtlerini uzaktan gördü. Kürek çekmekte zorlanıyorlardı. Çünkü rüzgar onlara karşı esiyordu. Sabaha doğru İsa suyun üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Tam yanlarından geçecekken gölün üstünde yürüdüğünü gördüler. Onu hayalet sanıp korkuyla bağırıştılar. İsa'nın göl üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. İsa o anda onlarla konuşmaya başladı.
"Cesur olun, benim, korkmayın,"
dedi. Tekneye biner binmez rüzgar dindi. Teknedekiler büyük şaşkınlık içindeydi. Belli ki henüz ekmeklerle yaptığı mucizeyi anlamamışlardı. Buna henüz akıl erdiremiyorlardı. İsa ve şakirtleri gölü geçip Ginnesar şehrinde karaya çıktılar. Tekneyi bağladılar. Tekneden indiklerinde halk İsa'yı hemen tanıdı. Koşa koşa gidip o yöredeki herkese haber verdiler. İsa'nın gittiği her yere insanlar döşekler üzerinde hastalarını getiriyordu. İsa o yöredeki köylere, kasabalara ve çiftliklere gitti. Her yerden insanlar hastalarını çarşı meydanlarına getiriyorlardı. Hastalar İsa'nın elbisesinin eteğine dokunabilmek için yalvardılar. Dokunanların hepsi şifa buldu. Markos 7. Bölüm. Kudüs'ten gelen ferisiler ve bazı din alimleri İsa'nın etrafında toplandılar. İsa'nın şakirtlerinden bazılarının ellerini dini kaidelere göre yıkamadan yemeğe oturduğunu gördüler. Ferisiler ve diğer Yahudiler ellerini iyice yıkamadan sofraya oturmazlar. Bu adeti atalarından aldılar. Nitekim pazardan aldıkları yiyeceği de yıkamadan yemezler. Atalarından kalma böyle pek çok adetleri vardır. Kaseleri, testileri ve tencereleri bu geleneklere göre yıkarlar. İşte bu yüzden ferisiler ve din alimleri İsa'ya sordular.
"Senin şakirtlerin atalarımızdan kalma geleneğe neden uymuyorlar? Neden murdar ellerle yemek yiyorlar?"
İsa onlara,
"Sizi ikiyüzlüler,"
dedi.
"Yeşaya peygamberin sizin hakkınızda söylediği şu sözler ne kadar doğrudur. Bu halk beni dudaklarıyla sayar, fakat kalpleri benden uzaktır. İbadetlerinin gözümde hiç değeri yoktur. Çünkü vaaz ettikleri şeyler sadece insan emirleridir. Siz Allah'ın emrettiklerini bir kenara bıraktınız. İnsan uydurması adetlerle yaşıyorsunuz."
İsa şöyle devam etti.
"Kendi adetlerinizi yerine getirmek için Allah'ın emirlerini ihlal etmeyi çok iyi beceriyorsunuz. Musa, annene babana hürmet et ve anne babasını lanetleyen öldürülecektir diye emretti. Ancak siz diyorsunuz ki bir kimse anne babasına size verebileceğim neyim varsa onu da Allah'a adadım derse o kişi anne babası için bir şey yapmak zorunda değildir. Bununla Allah'ın kelamını boşa çıkarıyorsunuz. Nesilden nesle geçen adetlerinizi daha önemli sayıyorsunuz. Bunun gibi daha pek çok şey yapıyorsunuz."
İsa halkı yine yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi.
"Herkes beni dinlesin. Söylediklerimi iyi anlasın. İnsanın dışında olup da midesine gelen hiçbir şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten şey insanın ağzından çıkandır."
İsa halkı bırakıp eve girdi. Şakirtleri halka anlattığı şeylerin anlamını sordular. İsa onlara şöyle dedi.
"Demek siz de anlamıyorsunuz. Bilmez misiniz ki dışarıdan ağza giren hiçbir şey İnsanı kirletmez. Çünkü ağızdan giren kalbe değil, doğrudan mideye iner. Oradan da dışarı atılır,"
dedi. Bu sözlerle
bütün yiyeceklerin helal olduğunu beyan etti. İsa şöyle devam etti.
İnsanı kirleten ağzından çıkandır. Çünkü kötülük insanın kalbinde başlar. Fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, fesat, yalan, sefahat, kıskançlık, iftira, küstahlık ve ahmakça davranışlar. Hepsi insanın kalbinde başlar. Bütün bu kötülükler içten, kalpten gelir ve insanı kirletir.
İsa oradan ayrıldı, sur bölgesine geçti. Orada bir eve girdi. Geldiğini kimsenin bilmesini istemiyordu. Ancak saklanamadı. Bir kadın İsa'nın geldiğini hemen duydu. Cine tutunmuş bir kızı vardı. Gelip İsa'nın ayaklarına kapandı. Bu kadın Suriye'nin Fenike bölgesinde doğmuştu. Yahudi değildi. Kızından cini çıkarması için İsa'ya yalvardı. İsa kadına,
"Çocukların ekmeğini köpeklere vermek doğru olmaz. Bırak önce çocuklar doyasıya yesinler."
dedi. Kadın şöyle cevap verdi.
"Haklısın Efendimiz. Fakat köpekler de çocukların sofrasından yere düşen artıkları yerler."
Bunun üzerine İsa,
"Bu sözlerinden dolayı seni kutluyorum. Cin kızından çıktı. Gidebilirsin."
dedi. Kadın evine döndü. Çocuğunu yatakta yatar buldu. Cin onu terk etmişti. İsa sur bölgesinden ayrıldı. Sayda şehrinden ve Dekapolis bölgesinden geçerek tekrar Celile gölüne geldi. Orada ona bir adam getirdiler. Adam sağırdı. Düzgün konuşamıyordu. Halk adama dokunup şifa vermesi için İsa'ya yalvardı. İsa onu kalabalıktan ayırdı. Parmaklarını adamın kulaklarına soktu. Sonra parmağına tükürüp adamın diline dokundu. Göğe baktı, derin bir iç çekerek
"Effata!"
yani açıl dedi. Adamın kulakları anında açıldı, dili çözüldü. Düzgün şekilde konuşmaya başladı. İsa bunu yaptığını hiç kimseye söylememelerini tembihledi. Ancak insanlara bunu ne kadar tembihlediyse o kadar çok anlattılar. Hepsi büyük hayret içindeydi.
"Yaptığı her şey iyidir. Sağırların kulaklarını bile açıyor, dilsizlerin dilini çözüyor."
dediler. Markos 8. Bölüm. O günlerde İsa'nın etrafına yine bir kalabalık toplandı. Yiyecek hiçbir şeyleri yoktu. İsa şakirtlerini yanına çağırdı.
"Bu insanlara acıyorum. 3 gündür yanımdalar. Yiyecek bir şeyleri yok. Onları evlerine aç olarak gönderirsem dayanamayıp yolda bayılırlar. Bazıları çok uzun yoldan geldi."
dedi. Şakirtleri,
"Böyle ıssız yerde bu kadar insanı doyuracak yiyeceği nereden bulalım?"
dediler. İsa,
"Kaç ekmeğiniz var?"
diye sordu.
7
dediler. İsa kalabalığa yere oturmasını emretti. 7 ekmeği eline aldı, şükretti, böldü, halka dağıtmaları için şakirtlerine verdi. Onlar da dağıttılar. Birkaç ufak balıkları da vardı. İsa onlar için de şükretti ve dağıtmalarını istedi. Halk yiyip doydu. Yemek artıklarından 7 küfe dolusu toplandı. Orada yaklaşık 4000 kişi vardı. İsa halkı evlerine gönderdikten hemen sonra şakirtleriyle tekneye bindi ve Dalmanuta taraflarına geçti. İsa oradayken Ferisiler geldi. Onunla tartışmaya başladılar. Onu imtihan etmek niyetiyle Allah'tan alamet göstermesini istediler. İsa derin bir ah çekip dedi ki,
"Bu nesil niçin alamet istiyor? Emin olun bu nesle hiçbir alamet gösterilmeyecek."
Sonra onları orada bırakıp yine tekneye bindi ve gölün karşı yakasına geçti. Şakirtler ekmek almayı unutmuşlardı. Yanlarında teknede sadece 1 somun ekmek kalmıştı. İsa onları uyardı.
"Dikkat edin, Ferisilerin ve Herodes'in mayasından sakın."
Şakirtler bunun ne anlama geldiğini tartışmaya başladılar. Ekmekleri kalmadığı için böyle konuştuğunu sandılar. İsa onların ne konuştuğunu fark etti. Onlara şöyle dedi.
"Niçin ekmeğimiz yok diye söyleniyorsunuz? Hala anlamıyor musunuz? Hala görmüyor musunuz? Zihniniz kör mü? Gözleriniz görmez, kulaklarınız duymaz mı oldu? Yeterince ekmeğiniz yokken neler yaptığımı hatırlamıyor musunuz? 5000 kişiye 5 ekmeği bölüştürdüğümde arta kalan yiyeceklerden kaç sepet dolusu topladınız?
12 sepet
diye cevap verdiler.
4000 kişiye 7 ekmeği bölüştürdüğümde arta kalan yiyeceklerden kaç küfe dolusu topladınız?
7 küfe topladık
dediler. O zaman İsa onlara,
"Bu yaptıklarımı hala anlamıyor musunuz?"
dedi. İsa şakirtleriyle birlikte Betsaida'ya geldi. Orada ona kör bir adam getirdiler ve ona dokunması için yalvardılar. İsa adamı elinden tutup köyün dışına çıkardı. Gözlerine tükürdü ve ellerini gözlerinin üzerine koydu. Sonra adama,
"Bir şey görüyor musun?"
diye sordu. Adam baktı.
"Hayal meyal insanlar görüyorum. Ortalıkta dolaşan ağaçlara benziyorlar,"
dedi. Bunun üzerine İsa bir kez daha elleriyle adamın gözlerine dokundu. Adam gözlerini iyice açtı. Gözleri iyileşmişti. Her şeyi açık seçik görebiliyordu. Sonra adamı evine gönderdi.
"Köye gitme,"
diye tembihledi. İsa ve şakirtleri Filipus Sezariyesi civarındaki köylere de gittiler. İsa yolda şakirtlerine,
"Halk benim kim olduğumu söylüyor?"
diye sordu. Onlar da,
"Kimileri vaftizci Yahya diyor. İlyas olduğunu düşünenler de var. Kimileri ise peygamberlerden biridir diyor,"
cevabını verdiler. O zaman İsa onlara,
"Peki sizce ben kimim?"
diye sordu. Petrus,
"Sen Mesih'sin,"
diye cevap verdi. İsa o zaman bunu kimseye söylememelerini tembihledi. Sonra İsa şakirtlerine şöyle konuşmaya başladı.
"İnsanoğlu çok acı çekecek. İleri gelenler, baş rahipler ve din alimleri tarafından reddedilecek. Öldürülecek, 3 gün sonra dirilecek."
Bunları onlara açıkça anlattı. Petrus İsa'yı kenara çekti. Söylediklerine itiraz etti. Fakat İsa dönüp şakirtlerine baktı. Sonra Petrus'u azarlayıp dedi ki,
"Çekil yolundan şeytan. Senin düşüncelerin Allah'tan değil, insandandır."
Ardından şakirtlerini ve kalabalığı yanına çağırdı. Onlara şöyle seslendi.
"Peşimden gelmek isteyen kendinden vazgeçsin. Çarmığını omuzlayıp beni takip etsin. Canını kurtarmak isteyen onu kaybedecektir. Fakat benim ve kurtuluş müjdesi uğruna canını feda eden onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyaya sahip olsa fakat canını kaybetse ne kazanır? İnsan canı karşılığında ne verebilir ki? Bu neslin insanı günahkardır. Allah'a sadık değildir. Siz de onların arasında yaşarken benden ve vaaz ettiklerimden utanmayın. Utanırsanız insanoğlu olarak semavi babamın ve mukaddes meleklerinin ihtişamı içinde geldiğimde ben de sizden utanırım."
Markos 9. Bölüm. İsa şakirtlerine,
"Emin olun, burada bulunan bazılarınız ölmeden önce Allah'ın hükümranlığının kudretle geldiğini görecek,"
dedi. 6 gün sonra İsa Petrus'u, Yakub'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Onları yüksek bir dağa çıkardı. Kendilerinden başka kimse yoktu. Orada şakirtlerin gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Elbisesi göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Dünyada hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. Sonra İsa'nın yanında 2 kişi daha belirdi. Bunlar Musa ve İlyas'tı. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya,
"Hocam, iyi ki buradayız. 3 çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a,"
dedi. Petrus şaşkınlıktan ne dediğinin farkında değildi. Şakirtler çok korkmuştu. O sırada bir bulut onları gölgesiyle kapladı. Allah buluttan seslendi.
"Bu benim sevgili semavi oğlumdur. Ona itaat edin,"
dedi. Şakirtler bir de baktılar ki yanlarında yalnızca İsa var. İsa sonra onlarla birlikte bulundukları dağdan indi. Yolda onlara, kendisi insanoğlu olarak ölümden dirilene kadar bu gördüklerini kimseye söylememelerini tembihledi. Onlar da bu emre itaat ettiler. Ancak aralarında,
"Acaba ölümden dirilmekle neyi kastetti?"
diye tartıştılar. İsa'ya sordular.
"Din alimleri neden Mesih'ten önce İlyas gelmeli diyorlar?"
İsa şöyle cevap verdi.
"Doğru. Önce İlyas gelecek, her şeyi düzene sokacak. O halde niçin mukaddes yazılarda insanoğlunun çok acı çekip aşağılanacağı yazılmıştır? Size şunu söyleyeyim. İlyas zaten geldi. Ona yapmadıklarını bırakmadılar. Tevrat'ta onunla ilgili yazılanlar yerine geldi."
İsa ile yanındakiler diğer şakirtlerin yanına geldiler. Onların etrafına toplanmış büyük bir kalabalık gördüler. Din alimleri şakirtlerle tartışıyordu. Halk İsa'yı görünce şaşırdı. Hemen koşup onu karşıladılar. İsa şakirtlerine,
"Din alimleriyle neyi tartışıyorsunuz?"
diye sordu. Kalabalığın arasından biri İsa'ya seslendi.
"Hocam, oğlumu sana getirdim. Cine tutuldu, konuşamıyor. Cini oğluma saldırıyor. Onu yerden yere vuruyor. Oğlum ağzından köpükler saçıyor. Dişlerini sıkıyor ve kas katı kesiliyor. Şakirtlerinden cini çıkarmalarını istedim. Fakat yapamadılar."
İsa bunun üzerine,
"Ey imansız nesil! Daha ne kadar aranızda kalmam lazım? Size daha ne kadar sabretmem lazım? Çocuğu bana getirin."
dedi. Çocuğu İsa'ya getirdiler. Cin İsa'yı görür görmez çocuğu sarstı. Çocuk yere düştü. Yuvarlanmaya başladı. Ağzından köpükler çıkıyordu. İsa çocuğun babasına,
"Çocuk ne zamandan beri böyle?"
diye sordu. Babası,
"Küçüklükten beri böyledir. Cin çocuğu öldürmek için sık sık ateşe ya da suya atıyor. Bir şey yapabilirsen yap. Ne olur halimize acı, bize yardım et."
dedi. İsa adama,
"Niçin yapabilirsen diyorsun? İman eden için her şey mümkündür."
dedi. Çocuğun babası hemen,
"İman ediyorum. İmansızlığımı yenmeme yardım et."
diye haykırdı. Bir kalabalık onları görmek için koşuşup geldi. İsa bunun farkındaydı. Cini azarladı.
"Bu çocuğu sağır ve dilsiz eden cin, sana söylüyorum. Çocuğun içinden çık. Ona bir daha girme."
dedi. Bunun üzerine cin çığlık attı. Çocuğu şiddetle sarsarak onun içinden çıktı. Çocuk ölü gibiydi. Birçok kişi onun öldüğünü düşündü. Ancak İsa çocuğun elinden tuttu, onu ayağa kaldırdı. Bundan sonra İsa eve gitti. Şakirtleri onunla yalnız kalınca,
"Biz neden cini çıkaramadık?"
diye sordular. İsa,
"Bu tür cinler ancak duayla kovulabilir."
diye cevap verdi. Sonra İsa ve şakirtleri oradan ayrıldılar. Celile'den geçerek yola devam ettiler. İsa nerede olduklarını kimsenin bilmesini istemiyordu. Şakirtlerine vaaz etmeye başladı. Onlara,
"İnsanoğlu ihanete uğrayacak, öldürülecek. Fakat öldükten 3 gün sonra dirilecek."
dedi. Şakirtleri İsa'nın ne demek istediğini anlayamadılar. Sormaya da çekindiler. İsa şakirtleriyle Kefernahum'a gitti. Orada bir eve girdiler. İsa onlara,
"Yolda kendi aranızda ne tartışıyordunuz?"
diye sordu. Ancak şakirtleri cevap vermediler. Çünkü yolda birbirleriyle kimin en büyük olduğunu tartışıyorlardı. Bunun üzerine İsa çömelip oturdu, 12 havarisini yanına çağırdı. Onlara,
"Her kim üstün olmak istiyorsa herkese kendinden daha üstün görsün. Herkese hizmet etsin."
dedi. Sonra yanına küçük bir çocuğu aldı, orta yere dikti. Çocuğu kucağına alarak onlara,
"Böylelerini benim adıma kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden yalnızca beni değil, beni gönderen Allah'ı da kabul etmiş olur."
dedi. Yuhanna İsa'ya,
"Hocam, senin adınla cin çıkaran birini gördük. Onu engellemeye çalıştık.
çünkü bizden biri değildi,
dedi.
Ona engel olmayın. Çünkü benim adımı kullanarak mucizeler yapan hiç kimse beni kötülemez. Bize karşı olmayan bizden yanadır. Emin olun, kim size Mesih'e ait olduğunuzdan dolayı bir bardak su verirse mutlaka mükafatını alacaktır,
dedi.
Bana iman eden şu mütevazı şakirtlerden birini yoldan çıkaranın vay haline. Boynuna değirmen taşı asılıp denize atılması o kişi için daha hayırlı olur. Elin seni yoldan çıkarırsa onu kes at. İki elle cehenneme gitmektense tek elle ebedi hayata kavuşman daha iyidir. Çünkü cehennem ateşi hiç sönmez. Ayağın seni yoldan çıkarırsa onu kes at. İki ayakla cehenneme atılmaktansa tek ayakla ebedi hayata kavuşman daha iyidir. Gözün seni yoldan çıkarırsa onu yerinden çıkar at. Çünkü iki gözle cehenneme atılmaktansa tek gözle Allah'ın hükümranlığına girmek daha iyidir. Cehenneme düşenlerin etini kemiren kurtlar hiç tükenmez. Orada hiç sönmeyen bir ateş vardır. Kurban tuzla arıtılır. İnsansa ateşle arıtılacaktır. Tuz faydalıdır. Ancak tuz etkisini kaybederse artık işe yaramaz. İçinizde tuz olsun. Birbirinizle barış içinde yaşayın.
Markos 10. Bölüm. İsa oradan ayrıldı. Yahudiye bölgesine ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçti. Yine birçok insan etrafına toplandı. O da her zaman yaptığı gibi onlara vaaz etmeye başladı. Bazı Ferisiler İsa'ya geldiler.
Bir adamın karısını boşaması caiz midir?
Diye sordular. Asıl niyetleri onu imtihan etmekti. İsa,
Musa size ne emretti?
Diye sordu.
Musa erkeğin boşama kağıdı imzalayıp karısını boşamasına izin verdi,
dediler. İsa onlara şöyle dedi.
Musa bu emri inatçılığınızdan dolayı verdi. Yaratılışın başlangıcında Allah insanı kadın ve erkek olarak yarattı. Bu sebeple adam annesini babasını bırakacak, karısıyla birleşecek, ikisi tek beden olacak. Artık onlar iki değil, tek bedendir. O halde Allah'ın birleştirdiğini kimse ayırmasın.
Eve döndüklerinde şakirtleri İsa'ya boşanma konusunu tekrar sordular. İsa onlara,
kim karısını boşar ve başka bir kadınla evlenirse karısına karşı zina işlemiş olur. Kadın kocasını boşar ve başka bir adamla evlenirse o da zina etmiş olur,
dedi. Halk İsa'ya küçük çocuklarını getirdi. İsa'nın çocuklara dokunup onları takdis etmesini istediler. Fakat şakirtler onları engellemeye çalıştı. İsa bunu gördü ve kızdı. Şakirtlerine şöyle dedi.
Bırakın çocukları, bana gelsinler. Onlara engel olmayın. Çünkü Allah'ın hükümranlığı bu küçük çocuklar gibi saf olan insanlara aittir. Emin olun, Allah'ın hükümranlığını çocuk gibi kabul etmeyen bu hükümranlığa asla giremez.
İsa çocukları kucağına aldı. Elleriyle dokunup onları takdis etti. İsa tam oradan ayrılıyordu. Bir adam koşup geldi. Onun önünde diz çöktü.
İyi yürekli hocam, ebedi hayata kavuşmak için ne yapmalıyım?
Diye sordu. İsa ona şöyle dedi.
Bana neden iyi diyorsun? Allah'tan başka iyi olan yoktur. Onun emirlerini bilirsin. Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere şahitlik etme, kimsenin hakkını yeme, annene babana hürmet et.
Adam İsa'ya cevap verdi.
Hocam, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum.
İsa sevgi dolu gözlerle adama baktı. Ona dedi ki,
bir eksiğin var. Git varını yoğunu sat, parayı fakirlere dağıt. Böylece semada hazinen olur. Sonra gel, beni takip et.
Adam bunu duyunca suratını astı. Çünkü çok zengindi. Üzüntü içinde oradan ayrıldı. İsa etrafına şöyle bir göz gezdirdi. Şakirtlerine,
varlıklı insanlar Allah'ın hükümranlığına zor girer,
dedi. Şakirtleri bu sözlere şaştılar. İsa tekrar,
Çocuklar, Allah'ın hükümranlığına girmek ne zordur,
dedi.
Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Allah'ın hükümranlığına girmesinden daha kolaydır.
Şakirtler büsbütün şaşkınlık içinde kalmıştı. Birbirlerine,
öyleyse kim kurtulabilir,
diye sordular. İsa onlara baktı.
Bu insanın yapabileceği bir şey değildir,
dedi.
Ancak Allah yapabilir. Çünkü Allah için her şey mümkündür.
Petrus,
bak, biz her şeyi bırakıp senin peşinden geldik,
dedi. İsa şöyle cevap verdi.
Emin olun, evini, kardeşlerini, anne babasını, çocuklarını ya da mal mülkünü, benim ve vaaz ettiğim kurtuluş müjdesi uğruna feda eden herkes, bunların 100 katını alacaktır. Bu çağda çekeceği zulümlere karşılık daha çok evi, kardeşi, annesi, çocuğu ve tarlası olacak. Böyleleri öbür dünyada ebedi hayata sahip olacak. Fakat şimdi birinci olan birçok kişi sonuncu, sonuncu olan birçok kişi birinci olacak.
İsa ve yanındakiler Kudüs'e doğru yola çıktılar. İsa önden yürüyordu. Şakirtleri tedirgindi. Peşlerinden gelenler de korkuyordu. İsa 12 havarisini yine bir kenara çekti, onlarla yalnız konuştu. Başına gelecekleri anlattı.
Dinleyin, Kudüs'e gidiyoruz. İnsanoğlu baş rahiplere, din alimlerine teslim edilecek. Onu ölüme mahkum edip işgalcilere teslim edecekler. Onunla alay edecekler, yüzüne tükürecekler. Onu kırbaçlayıp öldürecekler. Oysa 3 gün sonra ölümden dirilecek.
Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna İsa'ya geldiler.
Hocam, senden bir dileğimiz var. Bunu yapmanı istiyoruz,
dediler. İsa onlara,
sizin için ne yapmamı istiyorsunuz,
diye sordu.
Sen ihtişamlı bir kral olacaksın. O zaman birimiz sağında, ötekimiz solunda oturalım. Bize bu hakkı ver,
dediler. İsa onlara,
siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz. Benim çekeceğim acılara dayanabilir misiniz? Benim çekeceğim sıkıntılara katlanabilir misiniz,
diye sordu. Yakup'la Yuhanna,
evet, katlanabiliriz,
dediler. İsa,
benim çekeceğim acıları siz de çekeceksiniz. Çekeceğim sıkıntılara siz de katlanacaksınız. Fakat sağımda ya da solumda kimin oturacağına ben karar veremem. O yerleri semavi babam seçtiği kişilere ayırdı,
dedi. Diğer 10 havari bu konuşmayı duyunca Yakup'la Yuhanna'ya çıkıştılar. İsa bütün şakirtlerini yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi.
Bilirsiniz, hükümdarlar halklarına tahakküm ederler. İleri gelenler de onlara baskı yaparlar. Sizin aranızda böyle olmamalı. Aranızda önder olmak isteyen hepinizin hizmetkârı olsun. Birinci olmak isteyen ötekilere kulluk etsin. Beni örnek alın. İnsanoğlu bile insanlar kendisine hizmet etsin diye gelmedi. Hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.
Sonra Eriha şehrine vardılar. İsa şakirtleriyle birlikte oradan ayrılmak üzereydi. Büyük bir kalabalık da onlarla birlikteydi. Geçtikleri yolda Bartimay, yani Timay oğlu adında kör bir adam oturuyordu. Bartimay yolun kenarında dileniyordu. Nasıralı İsa'nın oradan geçtiğini duyunca,
Davutoğlu İsa, halime acı,
diye feryat etmeye başladı. Kalabalıktakiler onu azarlayıp susturmaya çalıştı. Fakat adam sesini daha da yükseltti.
Davutoğlu İsa, halime acı,
dedi. O zaman İsa durdu.
Söyleyin, yanıma gelsin,
dedi. Adamı çağırdılar.
Ne mutlu sana. Hadi kalk bakalım, İsa seni çağırıyor,
dediler. Bartimay abasını bir kenara fırlatarak ayağa kalktı. İsa'nın yanına gitti. İsa adama,
senin için ne yapmamı istiyorsun,
diye sordu. Adam,
hocam, gözlerim yine görsün istiyorum,
diye cevapladı. İsa,
gidebilirsin, İmanın seni kurtardı,
dedi. Adam anında görmeye başladı. Yol boyunca İsa'nın peşinden gitti. Markos 11. Bölüm. İsa ile şakirtleri Kudüs'e yaklaştılar. Zeytin Dağı'nın eteklerindeki Beytfaci ve Beytanya köylerine vardılar. İsa şakirtlerinden ikisini önden gönderdi.
Karşıdaki köye gidin. Köye varır varmaz, üzerine hiç binilmemiş, kazığa bağlı bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin. Biri size ne yapıyorsunuz diye sorarsa, Efendimizin buna ihtiyacı var, hemen geri gönderecek deyin.
Şakirtler yola çıktılar. Vardıklarında yol üzerinde bir kapının yanında kazığa bağlı bir sıpa buldular. Sıpanın ipini çözdüler. O sırada orada bulunan birkaç kişi,
"Ne yapıyorsunuz? Sıpayı neden çözüyorsunuz?"
diye sordular. Şakirtler İsa'nın söylediği gibi cevap verdiler. Adamlar da sıpayı almalarına müsaade ettiler. Şakirtler sıpayı İsa'ya getirdiler. Üzerine abalarını yaydılar. İsa sıpaya bindi. Pek çok kişi abalarını İsa'nın geçtiği yola serdi. Bazı kişiler de ağaçlardan kestikleri dalları yola serdiler. Kimileri İsa'nın önünden, kimileri de arkasından yürüyordu. Hep bir ağızdan şöyle bağırıyorlardı:
"Yaşasın Rabbin adına gelen, o mübarek olsun. Atamız Davud'un yaklaşan hükümranlığı mübarek olsun. Yücelerdeki Allah'a hamdlar olsun."
İsa böylece Kudüs'e girdi. Doğruca mabede gitti, her tarafı gözden geçirdi. Saat hayli ilerlemişti. O yüzden 12 havarisiyle Beytanya'ya döndü. Ertesi gün Beytanya'dan ayrıldılar. İsa acıkmıştı. Uzakta yapraklanmış bir incir ağacı gördü. Aslında incir zamanı değildi. Yine de üzerinde ham incir var mı diye bakmak için ağaca yaklaştı. Fakat ağaçta yapraktan başka bir şey bulamadı. Sonra ağaca,
"Bir daha asla meyven olmasın,"
dedi. Şakirtleri de bunu duydu. Sonra Kudüs'e tekrar gittiler. Mabet alanına girdiler. İsa avluda alışveriş yapanları kovdu. Para bozanların masalarını ve güvercin satanların tezgahlarını devirdi. Hiç kimsenin mabet alanından yük geçirmesine izin vermedi. Sonra halka vaaz etmeye başladı. Onlara,
"Tevrat'ta evim bütün halkların dua evi olacak diye yazılmıştır. Fakat siz burayı haydut yuvasına çevirdiniz,"
dedi. Başrahipler ve din alimleri bunu duydular. İsa'yı öldürmenin yolunu aramaya başladılar. Ondan korkuyorlardı. Çünkü bütün halk onun vaazlarına hayrandı. Akşam olunca İsa şakirtleriyle şehirden ayrıldı. Ertesi sabah İsa ile şakirtleri yolda yürüyorlardı. Bir gün önceki incir ağacını gördüler. Ağaç tamamen kurumuştu. Petrus olayı hatırladı. İsa'ya,
"Hocam bak, dün lanetlediğin incir ağacı kurumuş,"
dedi. İsa şöyle karşılık verdi:
"Allah'a iman edin. Emin olun, içinizden kim şu dağa kalk denize atla derse, yüreğinde hiç kuşku duymaz ve olacağına inanırsa dediği yerine gelecektir. Bu sebeple size söylüyorum, duayla ne isterseniz daha dua ederken onu aldığınıza iman edin. İsteğiniz yerine gelecektir. Dua ettiğiniz zaman birine dargınsanız onu bağışlayın. Öyle ki semavi babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın."
İsa ile şakirtleri Kudüs'e geri geldiler. İsa mabet alanında yürüyordu. Başrahipler, din alimleri ve Yahudi ileri gelenleri İsa'nın yanına geldiler. Ona,
"Söyle bize, bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?"
diye sordular. İsa onlara şöyle dedi:
"Ben de size bir soru sorayım. Bana cevap verin, ben de bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya vaftiz yetkisini Allah'tan mı aldı yoksa insandan mı? Cevap verin."
Bunu kendi aralarında tartıştılar. Birbirlerine,
"Allah'tan desek o zaman ona neden inanmadınız diyecek. İnsandan olduğunu da söyleyemeyiz,"
dediler. Halktan çekiniyorlardı. Çünkü halk Yahya'nın gerçekten peygamber olduğuna inanıyordu. İsa'ya
"Bilmiyoruz."
diye cevap verdiler. Bunun üzerine İsa,
"Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim."
dedi. Markos 12. bölüm. İsa halka misallerle konuşmaya başladı.
Adamın biri bağ dikmiş. Etrafını duvarla çevirmiş. Üzümleri sıkmak için çukur kazmış. Bir de bekçi kulesi yapmış. Sonra bağını bağcılara kiralayıp seyahate çıkmış. Bağ bozumu zamanı gelmiş. Adam üzümlerden payına düşeni almak için bağcılara bir köle göndermiş. Ancak bağcılar köleyi yakalayıp dövmüşler. Eli boş geri göndermişler. Sonra adam bağcılara başka bir köle göndermiş. Bu köleyi başından yaralamışlar ve ona hakaret etmişler. Bağın sahibi bir köle daha göndermiş. Bağcılar onu öldürmüşler. Adam bağcılara daha pek çok köle göndermiş. Kimini dövmüşler, kimini öldürmüşler. Adamın bağcılara göndereceği tek bir kişi kalmış. O da çok sevdiği oğluymuş. Bağcılara en son onu göndermiş. Herhalde oğluma saygı gösterirler diye düşünmüş. Ne var ki bağcılar kendi aralarında, işte bağ sahibinin oğlu, bu bağ da ona miras kalacak. Onu öldürürsek bağ bizim olur diye konuşmuşlar. Böylece onu yakalayıp öldürmüşler. Cesedini bağın dışına atmışlar. Bu durumda bağ sahibi ne yapacak? Gelip bağcıları mahvedecek, bağı başkalarına kiralayacak. Zebur'da şu sözleri okumadınız mı? İnşaatçıların reddettiği taş, binanın temel taşı oldu. Bu Rabbin işidir. Ne harika bir şeydir.
İsa'yı dinleyen Yahudi ileri gelenleri, bu misalle kendilerini kastettiğini anladılar. İsa'yı hemen yakalamanın bir yolunu aramaya başladılar. Fakat halkın tepkisinden korktular. Bu sebeple onu orada bırakıp gittiler. Yahudi önderler daha sonra Ferisilerden ve Herodes yanlılarından bazılarını İsa'ya gönderdiler. İsa'nın bir açığını yakalamaya çalışıyorlardı. Bunlar İsa'ya gidip şöyle dediler.
Hocam, senin dürüst biri olduğunu biliyoruz. Sözünü sakınmazsın. İnsanlar arasında ayrım yapmadan Allah yolunu dosdoğru vaaz edersin. Söyle bize, Sezar'a vergi vermek caiz mi değil mi? Ödeyelim mi, ödemeyelim mi?
İsa onların ikiyüzlülüğünü fark etti. Onlara,
"Neden beni tuzağa düşürmeye kalkışıyorsunuz? Bana bir dinar getirin bakayım."
dedi. İsa'ya bir dinar verdiler. İsa,
"Paranın üzerinde kimin resmi, kimin adı var?"
diye sordu.
"Sezar'ın."
diye cevap verdiler. O zaman İsa onlara,
"Sezar'ın hakkını Sezar'a, Allah'ın hakkını Allah'a verin."
dedi. Hepsi İsa'nın cevabına şaşıp kaldı. Sonra Sadukilerden birkaçı İsa'ya geldi. Sadukiler ölümden dirilişe inanmazlar. İsa'ya gelip şunu sordular.
"Hocam, Musa Tevrat'ta bize şöyle der. Eğer bir adam ölür, geride hiç çocuğu olmadan bir dul bırakırsa, kardeşi onun karısıyla evlensin, onun soyunu sürdürsün. Bir ailenin 7 oğlu varmış. İlk kardeş evlenmiş. Fakat çocuğu olmadan ölmüş. Böylece ikinci kardeş dul kalan kadınla evlenmiş. Fakat o da çocuk bırakmadan ölmüş. Aynı şey üçüncü kardeşe de olmuş. 7 kardeşin 7'si de kadınla evlenip ölmüşler. Hiçbir kardeşin kadından çocuğu olmamış. En sonunda kadın da ölmüş. 7 kardeş aynı kadınla evlendiğine göre ahirette kadın hangisinin karısı olacaktır?"
İsa onlara şöyle cevap verdi.
"Tevrat'ı ve Allah'ın kudretini bilmediğinizden dolayı sapıtıyorsunuz. Ahirette insanlar evlenmez, cennetteki melekler gibidirler. Allah'ın diriliş hakkında Musa'ya ne dediğini okumadınız mı? Tevrat'ın yanan çalıyla ilgili bölümünde Musa'ya şöyle der. Ben İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un Allah'ıyım. O ölülerin değil, dirilerin Allah'ıdır. Siz bu konuda çok yanılıyorsunuz."
Din alimlerinden biri İsa'ya geldi. İsa'nın Ferisilerle ve Sadukilerle tartıştığını duydu. ne kadar iyi cevaplar verdiğini fark etti. İsa'ya,
"En önemli emir hangisidir?"
diye sordu. İsa şöyle cevap verdi.
"En önemli emir şudur. Ey İsrail halkı dinle. Rab Allah'ımız tek Rab'dir. Rab Allah'ını bütün kalbinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün kuvvetinle sev. İkinci önemli emir şudur. Komşunu kendini sevdiğin gibi sev. Bunlardan daha büyük emir yoktur."
Soruyu soran din alimi,
"Hocam, doğru söyledin,"
dedi.
"Rab birdir, ondan başka ilah yoktur demekte haklısın. İnsan Allah'ı bütün kalbiyle, bütün aklıyla, bütün kuvvetiyle sevmelidir. Komşusunu da kendini sevdiği gibi sevmelidir. Bu emirleri yerine getirmek, yakmalık adaklardan ve başka kurbanlardan daha önemlidir."
İsa adamın akıllıca konuştuğunu görünce ona,
"Sen Allah'ın hükümranlığına çok yakınsın,"
dedi. Bundan sonra hiç kimse İsa'ya başka soru sormaya cesaret edemedi. İsa mabet alanında vaaz veriyordu. Oradakilere şunu sordu.
"Din alimleri Mesih'e niçin Davut oğlu diyorlar? Davut mukaddes ruh vasıtasıyla şöyle der. Rab efendime dedi ki sağımda otur. Bütün düşmanlarını ayaklarının altına sereceğim. Bizzat Davut Mesih'e efendim diyor. O zaman Mesih nasıl Davud'un oğlu olabilir?"
Orada bulunan kalabalık İsa'yı büyük zevkle dinliyordu. İsa vaazına devam etti.
"Din alimlerinden sakının. Onlar uzun kaftanları içinde ortalıkta gezinmeyi severler. Meydanlarda herkes onları hürmetle selamlasın isterler. Havralarda baş köşeye, ziyafetlerde en muteber yerlere oturmaya bayılırlar. Dul kadınları aldatıp mallarını mülklerini ellerinden alırlar. Gösteriş için uzun uzun dua ederler. Allah bunları en kötü şekilde cezalandıracaktır."
İsa, mabette bağış toplanan yerin karşısına oturdu. Bağışlarını getirip bırakan halkı izliyordu. Çoğu zengin kişi gelip çok para bıraktı. Sonra fakir bir dul kadın gelip birkaç kuruş değerinde iki küçük bakır para bıraktı. İsa şakirtlerini yanına çağırdı, onlara şöyle dedi.
"Size doğrusunu söyleyeyim. Bu fakir dul kadın mabede herkesten daha çok para verdi. Diğerleri servetlerinden artanı bağışladılar. Fakat bu kadın çok fakir olduğu halde sahip olduğu her şeyi, varını yoğunu verdi."
Markos 13. bölüm. İsa mabedin alanından ayrılmak üzereydi. O sırada şakirtlerinden biri ona,
"Hocam şu taşların büyüklüğüne, şu yapıların güzelliğine bak,"
dedi. İsa,
"Bu ihtişamlı binaları görüyor musun? Bunların hepsi yıkılacak. Taş üstünde taş kalmayacak,"
dedi. Daha sonra İsa Zeytin Dağı'na çıktı. Yanında yalnızca Petrus, Yakup, Yuhanna ve Andreas vardı. Oturdukları yerden mabedi görüyorlardı. İsa'ya sordular.
"Bize söyle, bütün bunlar ne zaman olacak? Bunların olacağını gösteren alamet nedir?"
İsa onlara anlatmaya başladı.
"Dikkat edin, kimse sizi aldatmasın. Birçokları ortaya çıkıp benim adımı kullanacak. Ben Mesih'im diyecekler. Birçok kişiyi saptıracaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması lazımdır. Fakat bu henüz çağın sonu değildir. Çünkü millet millete, devlet devlete savaş açacak. Yer yer depremler olacak. Kıtlık baş gösterecek. Bütün bunlar doğum yapmak üzere olan kadının ilk sancıları gibi büyük sıkıntıların başlangıcıdır. Fakat siz kendinize dikkat edin. Benim yüzümden sizi yakalayacaklar, mahkemeye verecekler. Havralarda dövecekler. Kralların ve yöneticilerin önüne çıkaracaklar. Onlara benim hakkımda şahitlik edeceksiniz. Çağın sonundan önce kurtuluş müjdesi bütün halklara vaaz edilecek. Sizi mahkemeye verdiklerinde ne diyeceğiz diye endişelenmeyin. Allah o zaman size ne derse onu söyleyin. Konuşan siz olmayacaksınız. Sizin yerinize mukaddes ruh konuşacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına baş kaldırıp onları öldürtecekler. Şakirtlerim olduğunuz için herkes sizden nefret edecek. Fakat sona kadar dayanan kurtulacaktır. Daniel peygamberin söz ettiği yıkıcı iğrenç şeyi göreceksiniz. Olmaması gereken yerde bulunacak. Okuyan anlasın. O zaman Yahudiye'de olanlar dağlara kaçsın. Damda olan bir şey almak için aşağı inip eve girmesin. Tarlada çalışan abasını almak için eve dönmesin. O günlerde hamile olan ya da bebek emziren kadınların vay haline. Dua edin bu olaylar kışa rastlamasın. O günler çok sıkıntılı olacak. Allah dünyayı yaratalı bu kadar sıkıntı olmamış olmayacaktır. O kadar kötüsü de bir daha görülmeyecek. Dahası eğer Rab o günleri kısaltmasaydı hiç kimse sağ kalamazdı. Fakat Rab o günleri seçtiği kişilerin hatırına kısaltmıştır. O günlerde biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar insanları saptırmak için mucizevi alametler gösterecekler, harikalar yapacaklar. Ellerinden gelse Allah'ın seçtiği kulları da saptıracaklar. Bu sebeple tetikte olun. İşte daha bu şeyler olmadan önce sizi her şeyden haberdar ediyorum. O günlerde sıkıntılı çağın ardından güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek, semavi cisimler sarsılacak. O zaman insanoğlunun kudret ve ihtişam içinde bulutlarla geldiğini görecekler. İnsanoğlu meleklerini gönderecek. Melekler onun seçtiklerini dünyanın dört bir yanından toplayacaklar. İncir ağacından ders alın. Dalları yeşillenip yapraklanınca yaz mevsiminin yaklaştığını anlarsınız. Aynı şekilde siz de bütün bunların gerçekleştiğini görünce bilin ki Allah'ın hükümranlığı yaklaştı, kapıdadır. Emin olun bütün bu şeyler olmadan bu nesil yok olmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak fakat benim sözlerim asla yok olmayacaktır. Fakat o günü ve saati kimse bilmez. Cennetteki melekler ve semavi oğul bile bilmez. Yalnızca semavi baba bilir. Dikkat edin, tetikte olun. Her zaman hazır ve uyanık kalın. Çünkü o günün tam zamanını bilemezsiniz. Bu seyahate çıkmadan evini kölelerine emanet eden adama benzer. Adam kölelerini evinden sorumlu kılar. Hepsine birer vazife verir. Kapıya bakan köleye her zaman tetikte olmasını tembihler. Ben de size aynısını söylüyorum. Her zaman uyanık kalın. Ev sahibinin ne zaman geri döneceğini bilemezsiniz. Akşam vakti, gece yarısı, horoz öterken ya da sabahın köründe gelebilir. Beklenmedik bir anda gelip sizi uykuda yakalamasın. Hepinize söylüyorum, uyanık kalın.
Markos 14. Bölüm. Fısıh ve mayasız ekmek bayramına 2 gün kalmıştı. Başrahipler ve din alimleri İsa'yı hileyle yakalayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. Fakat kendi aralarında
"Bayramda yapmayalım, halk ayaklanır."
diye konuştular. İsa Beytanya'daydı. Cüzamlı Simon'un evinde yemek yiyordu. O sırada bir kadın İsa'ya geldi. Elinde kaymak taşından bir kap vardı. Kabın içinde saf Hint sümbülünden yapılmış hoş kokulu pahalı bir yağ vardı. Kadın kabı açtı, içindeki yağı İsa'nın başına döktü. Etraftakilerden bazıları buna kızdı. Birbirlerine,
"Bu yağ niye böyle ziyan ediliyor? Onu 300 dinardan fazla paraya satabilir, parasını da fakirlere dağıtabilirdik."
dediler. Kadını azarladılar. Fakat İsa onlara şöyle dedi.
"Kadını rahat bırakın. Onu neden üzüyorsunuz? Benim için güzel bir şey yaptı. Fakirler her zaman aranızda olacak. Onlara ne zaman isterseniz yardım edebilirsiniz. Fakat ben her zaman aranızda olmayacağım. Bu kadın benim için yapabileceği tek şeyi yaptı. Bedenimi gömülmeye hazırlamak için üzerime yağ sürdü. Emin olun kurtuluş müjdesi dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da hep anılacaktır."
12 havariden biri olan Yahuda İskariot, İsa'yı ele vermek için başrahiplere gitti. Onlar bu işe çok sevindiler. Yahuda'ya para vaadinde bulundular. Bundan sonra Yahuda, İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Mayasız Ekmek Bayramı'nın ilk günüydü. O gün fısıh kurbanları kesilirdi. İsa'nın şakirtleri gelip sordular.
Fısıh yemeği için hazırlık yapacağız. Yemeği nerede yemek istersin?
İsa, şakirtlerinden ikisini şehre gönderdi. Onlara şöyle dedi.
Şehre gidin. Orada karşınıza testiyle su taşıyan bir adam çıkacak. Onu takip edin. Girdiği eve siz de girin. Evin sahibine şunu söyleyin. Hocamız, şakirtlerimle fısıh yemeğini yiyeceğim misafir odası nerede diye soruyor. Adam size üst katta geniş bir oda gösterecek. Oda döşenmiş hazır. Yemeği orada hazırlayın.
Böylece şakirtler yola koyuldular. Şehre vardıklarında her şeyi İsa'nın dediği gibi buldular. Fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12 havarisiyle o eve gitti. Sofrada yemek yerlerken,
size doğrusunu söyleyeyim, sizden biri bana ihanet edecek. O kişi şimdi benimle aynı sofrada oturuyor,
dedi. Havariler buna çok üzüldü. Her biri İsa'ya,
Efendimiz, beni mi demek istedin?
Diye sordu. İsa,
12'lerden biridir,
dedi.
Şu an ekmeğini benimle sahana banıyor. İnsanoğlu, Tevrat'ta yazıldığı gibi ölecek. Fakat insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmasaydı, kendisi için daha iyi olurdu.
Yemek yerlerken İsa ekmek aldı, şükretti. Ekmeği böldü, şakirtlerine verdi.
Bunu alıp yiyin, bu benim bedenimdir,
dedi. Sonra kaseyi aldı, şükredip şakirtlerine verdi. Kaseden hepsi içti. Onlara şöyle dedi.
Bu pek çokları uğruna akacak olan benim kanımdır. Allah ebedi ahdini benim kanımla başlatacaktır. Emin olun, Allah'ın hükümranlığında yenisini içeceğim o güne kadar asmanın mahsulünden bir daha içmeyeceğim.
İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. İsa şakirtlerine,
hepiniz beni terk edeceksiniz,
dedi.
Çünkü Tevrat'ta şöyle yazılmıştır. Çobanı vuracağım, koyunlar darmadağın olacak. Fakat ben ölüp dirildikten sonra Celile'ye gidip sizi orada bekleyeceğim.
Petrus'a,
hepsi seni terk etse de ben terk etmem,
dedi. O zaman İsa ona şöyle dedi.
Emin ol, bu gece horoz iki kez ötmeden önce beni 3 kere inkar edeceksin.
Fakat Petrus yine üsteledi.
Seninle birlikte ölecek olsam bile seni inkar etmem.
Diğer şakirtler de aynı şeyi söyledi. Daha sonra İsa şakirtleriyle Getsemani isimli bahçeye gitti. Onlara,
siz burada oturun, ben şuracıkta dua edeceğim,
dedi. Petrus'u, Yakub'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Üzerine ağır bir hüzün çöktü. Derin ıstırap içindeydi. Onlara,
ölüm derecesinde kederliyim, burada kalın, uyanık durun,
dedi. İsa biraz uzaklaşıp yere kapandı. Orada dua etti. Eğer mümkünse o elem saatinden kurtulmayı diledi.
Abba, semavi baba,
dedi.
Senin için her şey mümkündür. Çekeceğim acıları benden uzaklaştır. Fakat her şeye rağmen benim değil, senin isteğin olsun.
Sonra geri döndü. Şakirtleri uyur halde buldu. Petrus'a,
Simon, neden uyuyorsun? Benimle 1 saat uyanık kalamadın mı?
Dedi.
Uyanık kalın. Ayartılmamak için dua edin. Doğru olanı yapmaya isteklisiniz. Fakat bedeniniz zayıftır.
İsa tekrar uzaklaşıp aynı şekilde dua etti. Sonra gelip şakirtlerini yine uyur halde buldu. Uyanık kalamıyorlardı. Gözleri iyice ağırlaşmıştı. Ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa 3. kez dua etmek için uzaklaştı. Dua etti, sonra geri geldi. Onlara,
hala uyuyup dinleniyor musunuz?
Dedi.
Yeter artık. İşte belirlenen saat geldi. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden kişi geldi.
İsa daha bu sözleri söylerken 12 havariden biri olan Yahuda çıka geldi. Yanında kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. Bunlar başrahipler, din alimleri ve Yahudi ileri gelenleri tarafından gönderilmişti. Hain Yahuda onlarla anlaşmıştı.
Kimi öpersem İsa odur. Onu yakalayın. Emniyet içinde alıp götürün.
Demişti. Oraya varır varmaz İsa'ya yaklaştı.
Hocam.
Diyerek onu öptü. Bunun üzerine İsa'yı yakalayıp sıkıca tuttular. İsa'nın yanındaki şakirtlerden biri kılıcını çekti. Başrahibin kölesine vurdu. Kölenin kulağını uçurdu. İsa kalabalığa şöyle dedi.
Niçin beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz? Ben haydut muyum? Her gün mabette aranızdaydım. Vaaz ediyordum. Beni yakalamaya kalkmadınız. Fakat peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye böyle oldu.
O sırada İsa ile birlikte olanların hepsi kaçıp gittiler. İsa ile olanlardan biri genç bir adamdı. Keten beze sarılmıştı. Onu yakalamaya çalıştılar. Fakat keten bezden sıyrılıp çırılçıplak kaçtı. İsa'yı başrahibin evine götürdüler. Eski başrahipler, ileri gelenler, din alimleri orada toplanmıştı. Petrus, İsa'yı uzaktan izledi. Başrahibin evinin avlusuna kadar geldi. Orada muhafızlarla birlikte ateşin başına çömelip ısınmaya başladı. Başrahipler ve yüksek meclisin öteki üyeleri, İsa'yı suçlayacak bir şahit bulmaya çalışıyorlardı. Amaçları onu ölüm cezasına çarptırmaktı. Ancak şahit bulamadılar. Pek çok kişi ona karşı yalan yere şahitlik ettiyse de ifadeleri birbirini tutmadı. Sonra kimileri çıkıp yalan yere şahitlik ettiler.
Bu adam insan eliyle yapılmış bu mabedi yerle bir edeceğim. 3 gün sonra elle yapılmamış yeni bir mabet dikeceğim dedi. Bunu kulağımızla işittik.
Dediler. Ancak bu şahitlikte bile sözleri birbirini tutmadı. Sonra başrahip herkesin önünde ayağa kalktı. İsa'ya,
"Bu kadar insan sana karşı şahitlik ediyor. Bunlara ne diyorsun?"
diye sordu. İsa sessiz kaldı, cevap vermedi. Başrahip tekrar sordu.
"Mübarek olanın oğlu Mesih sen misin?"
İsa,
"Benim."
dedi.
"Sizler insanoğlunun Kadir Allah'ın sağında oturduğunu ve bulutlarla geldiğini göreceksiniz."
Bunu duyan başrahip öfkeden elbisesini yırttı.
"Artık sahide ne gerek var?"
dedi.
"Allah'a ettiği küfrü duydunuz. Kararınız nedir?"
Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine hükmetti. Kimileri üzerine tükürmeye, kimileri başına bir örtü geçirip ona vurmaya başladı.
"Bil bakalım sana hangimiz vurdu. Göster peygamberliğini."
dediler. Muhafızlar onu aralarına alıp tokatladılar. Petrus aşağıda avludayken başrahibin hizmetçi kızlarından biri çıka geldi. Petrus'un ateş başında ısınmakta olduğunu gördü. Ona yaklaştı, gözlerinin içine baka baka,
"Sen de Nasıralı İsa ile birlikteydin."
dedi. Fakat Petrus bunu inkar etti.
"Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum."
dedi. Sonra avlunun girişine gitti, o anda horoz öttü. Hizmetçi kız Petrus'u orada görünce etrafta duranlara tekrar,
"Bu adam da onlardan biri."
dedi. Petrus yine inkar etti. Bir süre sonra etraftaki insanlar Petrus'a,
"Onlardan biri olduğun belli. Çünkü sen de Celilelisin."
dediler. Petrus kendi kendine lanet edip,
"Yemin ederim ki sözünü ettiğiniz bu adamı tanımıyorum."
dedi. Tam o sırada horoz ikinci kez öttü. Petrus, İsa'nın,
"Horoz iki kez ötmeden önce beni tanıdığını 3 kez inkar edeceksin."
dediğini hatırladı. Yere çöküp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Markos 15. Bölüm. Sabah olunca başrahipler, ileri gelenler, din alimleri ve yüksek meclisin öteki üyeleri kendi aralarında danıştıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp vali Pilatus'a teslim ettiler. Pilatus İsa'yı sorguya çekti.
Sen Yahudilerin kralı mısın?
Diye sordu. İsa?
Evet, söylediğin gibidir.
Diye cevap verdi. Başrahipler İsa'yı pek çok şeyle suçladılar. Pilatus bunun üzerine İsa'ya bir daha sordu.
Hiç cevap vermeyecek misin? Bak seni ne kadar çok şeyle suçluyorlar.
Fakat İsa yine cevap vermedi. Pilatus buna hayret etti. Pilatus her sene Fısıh Bayramı'nda halkın istediği bir mahpusu serbest bırakırdı. O sırada zindanda Barabba adında bir adam vardı. Başka isyancılarla birlikte kargaşa çıkarıp adam öldürmekten içeri atılmıştı. Halk Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için bir mahpusu serbest bırakmasını istediler. Pilatus onlara
"Yahudilerin kralını salıvermemi ister misiniz?"
diye sordu. Çünkü başrahiplerin İsa'yı kıskançlıktan dolayı kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ancak başrahipler Pilatus'un İsa'yı değil de Barabba'yı serbest bırakmasından yanaydılar. Halkı da bunu istemeye ikna ettiler. Pilatus onlara tekrar sordu.
Peki Yahudilerin kralı dediğiniz bu adamı ne yapayım?
Halk yine
"Onu çağırmaya gel!"
diye bağırdı. Pilatus
"O ne suç işledi ki?"
diye sordu. Halk daha yüksek sesle
"Onu çağırmaya gel!"
diye bağırıştı. Pilatus halkın gönlünü kazanmak istiyordu. O yüzden onlar için Barabba'yı serbest bıraktı. İsa'yı ise kırbaçlattı. Sonra da çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Askerler İsa'yı alıp valinin konağına götürdüler. Pretorium denen bu yere askeri taburu topladılar. İsa'ya mor bir cübbe giydirdiler. Dikenli dallardan bir taç ördüler. Bunu İsa'nın başına geçirdiler. Onu alaylı şekilde
"Yaşasın Yahudilerin kralı!"
diye selamlamaya başladılar. Kamışla kafasına vurdular. Üzerine tükürdüler. Alaylı şekilde önünde eğildiler. Onunla böyle alay ettikten sonra mor cübbeyi üzerinden aldılar. Ona kendi elbisesini giydirdiler. Sonra çarmıha germek üzere dışarıya çıkardılar. Yolda Simon adında kireneli bir adamla karşılaştılar. Simon, İskender ve Rufus'un babasıdır. Kırdan dönüyordu. Askerler ona İsa'nın çarmıhını taşıttılar. İsa'yı Golgota denen yere götürdüler. Golgota, kafatası yeri anlamına gelir. İsa'ya ağrı kesiciyle karışık şarap verdiler. Fakat içmeyi reddetti. Askerler onu çarmıha gerdiler. Kura çekerek elbiselerini aralarında paylaştılar. İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat sabahın 9'uydu. Üzerine neyle suçlandığını bildiren bir yafta astılar. Yaftada Yahudilerin kralı yazıyordu. İsa ile birlikte biri sağında, biri solunda iki isyancıyı da çarmıha gerdiler. Böylece Tevrat'ta geçen
"Suçlularla bir sayıldı"
sözü yerine geldi. Oradan geçenler İsa'ya küfredip alay etti. Kafalarını sallayıp
"Hani mabedi yıkıp 3 gün içinde yeniden inşa edecektin? Çarmıhtan aşağı in de kendini kurtar bakalım"
dediler. Aynı şekilde başrahipler ve din alimleri de İsa'yla alay ettiler. Birbirlerine
"Başkalarını kurtardı fakat kendini kurtaramıyor. İsrail'in kralı Mesih kendisi ise şimdi çarmıhtan insin de görelim. Ona inanalım"
dediler. İsa ile birlikte çarmıha gerilen mahkumlar da ona hakaret dolu sözler söylediler. Öğle üzeri bütün ülkeyi karanlık kapladı. Karanlık öğleden sonra 3'e kadar sürdü. Saat 3 olunca İsa yüksek sesle haykırdı.
"Elohi, Elohi, lema şevaktani."
Yani "Allah'ım, Allah'ım, beni neden terk ettin?" Etrafta duranlardan bazıları bunu duyunca
"Bakın, İlyas'ı çağırıyor"
dediler. Onlardan biri koşup bir sünger aldı. Süngeri ucuz şaraba batırıp bir çubuğun ucuna bağladı ve İsa'ya uzattı. Ardından
"Dur bakalım, İlyas gelip onu çarmıhtan indirecek mi?"
dedi. Sonra İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda mabetteki perde yırtıldı, yukarıdan aşağıya kadar ikiye ayrıldı. Çarmıhın karşısında bir yüzbaşı duruyordu. İsa'nın son nefesini nasıl verdiğini görünce,
"Bu adam gerçekten de Allah'ın semavi oğluydu,"
dedi. Olanları uzaktan izleyen bazı kadınlar vardı. Aralarında Mejderli Meryem, küçük Yakup'un ve Yose'nin annesi Meryem ve Salome de bulunuyordu. İsa Celili'deyken bu kadınlar onun peşinden gitmişlerdi. Ona hizmet etmişlerdi. Onların yanı sıra İsa ile birlikte Kudüs'e gelen başka kadınlar da orada bulunuyordu. O gün Şabat'tan önceki hazırlık günüydü. Artık hava kararmaya başlamıştı. Oraya Yusuf adında Aramatyalı bir adam geldi. Bu adam yüksek meclisin muteber bir üyesiydi. Allah'ın hükümranlığını umutla bekliyordu. Büyük bir cesaretle Pilatus'un huzuruna çıktı. İsa'nın cesedini istedi. Pilatus İsa'nın bu kadar kısa sürede öldüğüne şaştı. Yüzbaşıyı yanına çağırdı.
"Öleli çok oldu mu?"
diye sordu. Yüzbaşı bunu doğrulayınca Pilatus İsa'nın cesedinin Yusuf'a verilmesini emretti. Yusuf gidip keten bez satın aldı. İsa'nın cesedini çarmıhtan indirdi. Keten bezlere sardı. Kayaya oyulmuş bir mezara koydu. Sonra mezarın girişindeki yuvarlak taşı kaydırıp mezarı kapattı. Mejderli Meryem'le Yose'nin annesi Meryem de İsa'nın nereye konulduğunu gördüler. Markos 16. Bölüm. Şabat günü sona erince Mejderli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome İsa'nın cesedine sürmek için güzel kokulu baharat satın aldılar. Haftanın ilk günü, yani pazar günü erken saatlerde güneş doğar doğmaz mezara gittiler. Birbirlerine,
"Mezarın girişini kapatan taşı bizim için kim yana yuvarlayacak?"
dediler. Mezara yaklaşınca gördüler ki o koca taş mezarın girişinden yana yuvarlanmış. Bunun üzerine kadınlar mezara girdi. İçeride sağda duran genç bir adam gördüler. Adam beyaz elbiselere bürünmüştü. Kadınlar onu görünce korkuya kapıldılar. Adam onlara,
"Korkmanıza gerek yok,"
dedi.
"Çarmıha gerilmiş olan Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz değil mi? O ölümden dirildi. Burada değil. Bakın cesedini buraya yatırmışlardı. Şimdi gidin şakirtlerine haber verin. Petrus'a da deyin ki İsa Celile'ye gidiyor. Orada sizi bekleyecek. Size önceden söylediği gibi onu orada göreceksiniz."
Kadınlar çıkıp mezardan hızla uzaklaştılar. Onları bir titreme, bir şaşkınlık almıştı. Yol üzerinde kimseye bir şey söylemediler. Çünkü korkuyorlardı. İsa haftanın ilk günü, yani pazar günü, erken saatlerde ölümden dirilmişti. İlk olarak Mejderli Meryem'e göründü. İsa bu kadından 7 cin kovmuştu. Meryem, İsa'yı görünce gidip onun şakirtlerine haber verdi. Hepsi yastaydı, ağlıyorlardı. Meryem onlara İsa'nın dirildiğini ve onu gördüğünü söyledi. Fakat onlar duyduklarına inanmadılar. Bundan sonra İsa, kıra doğru giden iki şakirdine göründü. Onların karşısına farklı bir şekilde çıktı. İsa'yı görünce geri dönüp diğer şakirtlere haber verdiler. Fakat o şakirtler buna da inanmadılar. Daha sonra İsa, 11 havarisinin karşısına çıktı. İmansızlıklarından ve inatçılıklarından dolayı onları azarladı. Çünkü dirilişinden sonra kendisini görenlere inanmamışlardı. Onlara şöyle dedi:
"Dünyanın her yanına gidin. Kurtuluş müjdesini herkese vaaz edin. Her kim inanır ve vaftiz olursa kurtulacak, ancak inanmayanlar mahkum olacaktır. İnananlarla birlikte şu alametler görülecek. Benim adımla cinleri kovacaklar. Ruhani dillerle konuşacaklar. Yılanları elleriyle tutacaklar. Zehir içseler de zarar görmeyecekler. Hastalara dokunacaklar ve hastalar şifa bulacak."
Rab İsa bunları söyledikten sonra semaya alındı. Orada Allah'ın sağında oturdu. Şakirtler de gidip her yerde bu haberi yaydılar. Rab onlara yardım etti. Kelamı vaaz ettiklerinde onları alametlerle tasdik etti.